Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Avukat Çiğdem Koç'la birlikteyiz. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Son bir haftadır Türkiye gündeminde bir konu başlığı, bu avukatlara gözaltılar. 48 avukat gözaltına alındı ve yine bilindik bir suçlama var, FETÖ iddiasıyla. Ancak gördüğümüz üzere kamuoyuna yansıyan bu sorularla ilgili gördüğümüz haberlerde pek de aslında böyle bir suçlamanın içini doldurabilecek hiçbir şey gözükmüyor. Onu gördük. İsterseniz ben şeyle başlayayım. Daha önce ne soruldu avukatlara? Yani bu gözaltıların background'ında, arka planda ne var? Ve daha önce böyle bir benzer uygulama oldu mu? Onu sormak istiyorum.
Şimdi tabii bu son bir haftanın hikayesi değil. Yani avukatlara tabii yönelik saldırılar her dönemin hikayesi. Bu süreçten önce de, 15 Temmuz'dan önce de, sonra da çok farklı biçimde avukatlık yapan, çok farklı avukatlık pratikleri içinde olan meslektaşlarımıza bunlar yapıldı. Hatta duruşmalarda saldırıya uğradık. Yani avukatlığın bir anlamda muhtemelen kaderi böyle bir şey herhalde bizimki gibi toplumlarda. Son hafta birdenbire bu kadar çok avukatın gözaltına alınması, onlara sorulan sorular gündem oldu tabii ama şimdi mesela ben size başka bir örnekle başlayayım. Bugün güncel bir gelişmeyle. Evet. Biliyorsunuz Selçuk Kozaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları hapisteydi. Evet. Bugün Yargıtay onların kararını açıkladı. Selçuk Kozaçlı, Barkın Timtik, Ebru Timtik ve Ezgi Çakır'la ilgili olarak bozma, diğer meslektaşlarımızla ilgili onama karar verdi. Yani Ebru Timtik'le ilgili bozma karar verdi. Çünkü bir avukat bu ülkede beni adil yargılayın diye öldü. Bu karar eğer bir ay önce verilseydi Ebru bugün yaşıyor olabilirdi.
Ama şimdi orada bir kararda ilginç bir şey var. Aytaç Ünsal hakkında hapis cezası kararı onandı diye biliyorum.
Tabii. Onandı ama en azından tahliye edildi ve yaşaması sağlandı.
Evet.
Şimdi Ebru ile ilgili karar da işte bozulacaktı. Çünkü mükerrer başka bir yargılama var. Bu defalarca dile getirildi. Ama 37 Ağır Ceza Mahkemesi bunu yok saydı. 18 Ağır Ceza Mahkemesi'ne zaten yürüyen bir dosya vardı. Yani o bu karar nasıl onandı onu da anlamak mümkün değil açıkçası. Yani bu dosyayı hukuk fakültesinde ceza usul görmüş birkaç tane öğrencinin eline verseniz onlar bu kararı onayamazdı. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bu süreçte bunlar yaşanırken 48 tane avukat, sanırım birkaç tane de stajyer avukat pat diye gözaltına alındı. Şimdi, ama ondan önce 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bizim bir sürü avukat arkadaşımız yargılandı, tutuklandı. İşte Vural Ergül, Kemal Uçar, Lale Beşe ve benzeri bir sürü arkadaşımız. Bu darbe dosyalarına giren meslektaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bunlara ben de dahil. Avukat Turan Can Polat inanılmaz bir hikayeyle cezaevinde. Şimdi bir ses çıkarmaya başladılar. Zamanında ya bu tabiri de çok sevmiyorum ama hani bu sarı öküzü vermeseydik durumu var ya. Biz o sarı öküzü verelim çok oldu açıkçası öyle söyleyeyim size. Şimdi avukatlara sorulan sorular üzerinden bir hayret nidası yükseliyor ama bu da yeni değil.
Bilmeyenler için yani, böyle hani böyle çok böyle...
Şöyle söyleyeyim ben size. Kemal Uçar'ın avukatıydım ben. Onun iddianamesinde şöyle bir şey vardı. Eşiyle birlikte tatil için gittiği otelde 5-6 sene önce kalan birkaç kişinin FETÖ soruşturması varmış.
Evet. Şu bu an tahliye olmuştu değil mi Kemal Uçar?
Kemal Bey tahliye oldu. Şimdi bu meslektaşlarımıza sorulan sorulara bakıyoruz. Tamam mesleki faaliyetle ilgili. Yani işte başka bir meslektaşına UYAP'tan bir dilekçe göndermesini söylemiş. Yok efendim müvekkil çiçekçi yaramış müvekkilin eşine çiçek göndermesi için. İşte hangi baktıkları davalar, yaptıkları görüşmeler. Şimdi bu çok açık bir şekilde şunu söylemektir. Avukatlık yapmayın diyorlar yani.
Evet. Çünkü şey de var
bütün
bildiğim kadarıyla.
Müddetçe avukatlık yapamayız.
Yani burada yani, biraz şey mi var peki? Barolar sanki daha önceki bir operasyonda ciddi bir baroların tepkisi şey vardı. Bu son barolar düzenleme sonrası şimdi, sessiz kaldılar gibi sanki biraz.
Kardeşim bir şey soracağım. Baroların hiçbir şey ağzını açmaya hakkı yok. Barolar o kadar çok konuda sessiz kaldılar ki. İş çoktu baroya gelince işte barolar savunmanın teminatıdır deyip ayağa kalktılar. Savunmanın ondan önce gözaltından tutuklanan, onlar FETÖ'den tutuklanıyorsa biz ilgilenemeyiz diyen barolar, tutuklanan, soruşturulan, kovuşturulan avukatlarla ilgili hiç ağzınızı açmayacaksınız. Ha şimdi seçimler de yaklaştı. Baktılar ki çember daralıyor. O yüzden bu anlamda yani şimdi durduk yere gösterilen tepkileri açıkçası çok ciddiye almıyorum. Ve bugün yaşadığımız şeyin bu sessizlik olduğunu düşünüyorum. İlk avukat alındığında biz barolar, avukatlar yeterince güçlü durabilseydik bu kadar kolay avukatlara saldırılamazdı. Bakın geçen sene 2019'da Türkiye tehlikedeki avukatlar günü Türkiye'ye ithaf edildi.
Evet.
Daha önce de yapılmıştı. 2013'tü sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani avukatlar her dönem bir şekilde tehlikedeydi zaten. Hı-hı. Tamam bunu anladık. Ama bunun sebebi bu ikiyüzlü yaklaşımdır. İktidarlar dünyanın her yerinde, sadece bizim ülkemizle ilgili değil, dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde avukatlarla ilgili sorun yaşamışlardır. Bu işin doğasında var. Çünkü avukat dediğiniz şey adil yargılamanın teminatı. Adil yargılama dediğiniz şey de gerçek bir demokrasinin teminatı. O yüzden iktidarlar avukatlardan hoşlanmaz. Bu yeni bir bilgi değil. Ama iktidarların hareket alanı muhalefetin izin verdiği kadardır sadece. Sen öteki mahalleden, bir iki mahalleden diye insanları ayırıp kendi mahallene dokunana kadar sesini çıkarmazsan sıra sana da gelir. Çünkü ikiyüzlülük bir bumerangdır. Bunu defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Bir bumerangdır, döner dolaşır seni vurur. Herkes sıra kendine gelsin diye bekliyor. Ama sıranın, Selçuk bunu çok güzel yazmıştı. Sıranın sana gelmesi için sıraya girmen lazım. Hiçbir şeye ağzını açmayacaksın. Meslektaşlarına dokunulduğunda sesin çıkmayacak. Gazetecilere dokunulduğunda kendi gazetecin olunca tepki göstereceksin. Başkasına ses çıkarmayacaksın. İşte Kürt diye ayıracaksın. İslamcı diye ayıracaksın. İşte bilmem ne diye ayıracaksın. Ondan sonra bu olacak tabii.
Ya peki gözaltılarla alakalı bir bilgi var. Ne kadar sürecek?
Gözaltı süreleri uzatılmış meslektaşlarımızın 4 gün daha. Hı-hı. Avukatlar ters kelepçeyle getirilmişler adliyeye. Fotoğraflarını gördüm. Bakmaya utandım. Evet. Bir avukata ters kelepçe takmak nedir ya? Ama zamanda avukatlara kolu kırılırken, zamanda avukatlar farklı farklı sebeplerle saldırıya uğrarken yeterince sahip çıkamadığımız için oluyor bunlar.
Bir yazı vardı, ona şimdi, katılıyor musunuz? Vural Ergül yazdı önceki gün ahvalde.
Tabii.
Vural, Zekeriya Öz'e bir suçlama yöneltti aslında. Bunların tabii, mucidi. Neden peki böyle bir şey? Siz ne dersiniz bu yazı
şimdi
hakkında?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Vural'la şurada ayrılırım. Zekeriya Öz bunun mucidi değil, bunu bir sistem haline getirendir. Ondan önce de yapılıyordu bu. Dediğim gibi her dönem yapılıyor bu. Ama bu işi bir sistem haline getiren evet Zekeriya Öz'dü. Çağlayan Adliyesi'nden üzerinde cübbelerle avukatlar sürükleyerek çıkarıldı bu ülkede. Şimdi bu işte herkes kendini güçlü hissettiğinde, kendini iktidarda hissettiği zaman orada duracakmış gibi davranıyor ve istediğini yapabileceğini zannediyor. Yani bu kabullenilir bir şey değil. Ama bunu kabullenilir bir şey değil noktasına taşıyan bir süreç var. Yani Zekeriya Öz değil ki sadece. O dönemin o kudretli savcıları adliyenin tanrısı gibi geziniyorlardı ortalıkta. Şimdi her devir kendinin böyle bir şeyini yaratıyor. gücünü yaratıyor. O güç bende zannedenler de önce avukatlara saldırıyor. Avukat, yani bir avukat bir istediği davayı alır. Sapık olur, katil olur, tecavüzcü olur, o örgütten olur, bu örgütten olur. Bunun hiç önemi yok. Canı istediği davayı alır. İki, aldığı davada dilediği şekilde avukatlık yapar. Kendi avukatlık pratiğini dilediği şekilde kurar. Savunmasını dilediği şekilde kurar. Bu sadece onun karar verebileceği bir şeydir. Şimdi biz avukatlık mesleğinin ne olduğunu tam olarak anlamadığımız için işte FETÖ dosyalarına bakıyorsa bu da FETÖ'cüdür. PKK dosyalarına bakıyorsa bu da PKK'lıdır. DHKPC dosyalarına bakıyorsa bu da DHKPC'lidir. Tamam işte bir hırsızın davasından önce hırsız oluyor muyuz? Bir katilin davasından önce katil oluyor muyuz?
Tabii ki.
Bu avukatlık mesleği ama burada tabii bir de şunu da söyleyeyim izninizle.
Tabii ki.
İşte FETÖ, biz Ergenekon Balyoz döneminin avukatıyız. FETÖ cesaret edip bize teklif edemez diye naralar atan ama meğer bayağı kalburüstü davalara bakan, bu konuda bile yalan söyleyen avukatların. İşte ben vekalet almadım ki yetki belgesiyle duruşmalara giriyorum diyen kellifelli avukatların, büyük hukuk duayeni gibi lanse edilen ama masumiyet karinesi evet vardır ama masumiyet karinesi işte şu isim için en az uygulanmalıdır diyen avukatların olduğu ve bu avukatlara da büyük duayen avukat denildiği bir yerde avukatların kendi mesleklerine sahip çıkamadığı, meslektaşlarına aldıkları davalar yüzünden ötekileştirdiği bir yerde işte iktidar bütün bunları kullanır. Ne demek ya? FETÖ dosyalarından tırnak içinde söylüyorum. Bana kimse avukatlığını yapmamı teklif edemez dediğin anda o dosyalara bakan herkesi hedef göstermiş olursun. Sonra senin bütün o kalburüstü zenginlerin avukatlığına yaptığın ortaya çıkar. Rezil olursun, ağzını açamazsın.
Bundan sonrası için ne görüyorsunuz işte, peki bu soruşturmanın devamında?
Yani ben ne gördüğümü açıkçası söylemek istemem. Çünkü gördüğüm şey çok karanlık bir şey. Ne umduğumu ya da ne dilediğimi söyleyeyim sadece. Evet. Birincisi meslektaşlarımızın bir an evvel bırakılması gerekir. Eğer gerçekten de bu insanları siz bir örgüt üyeliğinden falan yargılayacaksanız o zaman doğru soruları sorun. Mesleki faaliyetlerle ilgili sorular sormayın. Bu mesleki faaliyetlerle ilgili sorular bu ülkede hiçbir avukatı mesleğini yapamaz hale getirir. Bir an evvel bırakılmalarını umuyorum. Hı hı. Savunmaya yönelik baskıların, avukatlara yönelik baskıların sona erebilmesi için meslek örgütlerinin yani baroların seninki benimki diye ayırt etmeden bütün avukatların, bütün meslektaşlarımızın yanında doğru düzgün tavır alabileceği bir algıda birleşmelerini umut ediyorum. Ama ne görüyorsun derseniz yani gördüğüm şey çok parlak bir şey değil tabii. Yani şimdi düşünsenize herhangi bir örgüt davasına baktığı için örgüt üyesi olmakla suçlanan avukatlara da giden avukatlar var. Mesela biz de gidip meslektaşlarımızın dosyalarına avukatlık yapıyoruz.
Hemen uçan mesela sizin.
Evet. Yani bu bize de mi sirayet edecek? Peki bizim de avukatlarımız olacak. Avukatsız yargılama yapamazsın. Ya bu ya hakikaten cümle kurmakta zorlanıyorum ya. Bu öyle bir zincir haline gelir ki bu ülkede kimse avukatlık yapamaz. Devletin avukatları olur.
Evet, benim de demek istediğim buydu aslında. Devlet belirleyecek.
Avukatlık öyle bir iş değildir. Şimdi ben bir cümle kuracağım. Bunu duyanlar çok hoşlanmayacaklar bir cümleden. Hı-hı. Bir sürü kesimden ama. Avukatlık liberal bir iştir.
Evet, tartışma yaratabilir bu cümle.
Avukatlık
ne demek yani?
Şu demek. Bir avukatın politik duruşu olur, ideolojisi olur, etnik kökeni, cinsiyeti bir sürü şey olabilir. İnsanız hepimiz birey olarak. Ama o cübbeyi giydiğimiz anda bizim için artık o müvekkilin kimliği değildir mesele. O davanın üstüne kurulduğu iddianamedir. O kişinin adil yargılanmasıdır. Ve onun adil yargılanması için bizim kurmak istediğimiz stratejidir.
Evet.
Şimdi bu ülkede liberalizmin ne olduğu da tam olarak anlaşılmadığı için, liberal deyince insanlar aklına başka bir şey geliyor ama liberalizm öyle bir şey değil.
Evet.
Liberalizm demokrat olmakla ilgili bir şeydir aslında. Avukatlık da böyle bir meslektir. Ha siz bunu çeşitli politik avukatlık biçimlerine sokabilirsiniz. Yani işte devrimci avukatlık diye bir ekol var. İşte Çağdeni'nin ta 74'lerden beri getirdiği bir ekol var. Dünyada farklı biçimlerde farklı avukatlık pratikleri var. Ama sonuç itibariyle bunu seçme özgürlüğüdür aslında. Nasıl avukatlık yapacağını seçme özgürlüğüdür avukatlık.
Evet.
Daha işin temelinde. Şimdi bunu yapamadığınız bir yerde avukatlar gözaltına alınır, avukatlar tutuklanır, avukatlar ölür beni adil yargılayın diye. Ve bir noktadan sonra artık ne hukuk devletinden bahsedebilirsiniz, ne adil yargılanma hakkından, ne savunmanın güvencesinden, hiçbir şeyden bahsedemez hale gelirsiniz. Bunu sadece avukatları baskılayan, avukatları susturmaya çalışanlar için söylemiyorum. Bizzat avukatlar için de söylüyorum. Yani kendi meslektaşlarıyla, kendi meslekleriyle aralarına az önce bahsettiğim gibi bir takım setler çekenler için, diğer meslektaşlarını bu anlamda kriminalize edenler için de söylüyorum bunu. Mesela bu dünyada bir Jacques Verge örneği var. Şebnem Korur Fincancı Hoca çok güzel bir yazı yazmıştı bununla ilgili. Şeytanın avukatı dediğiniz şey, avukatlık böyle bir şeydir zaten.
Evet.
Evet, ama şimdi geldiğimiz noktada bırakın hani normal insanların, normal insandan kastım işte hukukçu olmayan insanların hukuk güvenliğini, adil yargılanma hakkının güvenliğini, avukatların bile artık bu anlamda bir güvenliği kalmadıysa biz büyük bir sıkıntı bekliyor. Yani zaten yargı sistemimizin durumu ortada. Ama bir kez daha söylüyorum. Selçuk Kozaçlı ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları 3 senedir tutuklu. Avukat Turan Canpolat, Kemal Uçaroğlu'na ilgili çok güzel de bir video hazırlamıştı. Onun yaşadıkları ortadan. Bir sürü meslektaşımız cezaevine girdiler, çıktılar. Hala devam ediyor kovuşturmaları, davaları. Cezaları işte istinafta olan var, Yargıtay'da olan var. İnsanların meslekleri üzerinde bir baskı. Şimdi bütün bunları gören avukatların yani yapması gerektiği gibi avukatlık yapabilmesi mümkün olabilir mi? İnsanların çoluğu var, çocuğu var. Yani bir sürü çekinceleri var, korkuları var sonuçta.
Hı hı, tabii ki. Zaten zannediyorum biraz da yapılmak istenen bu.
Ha, şimdi o yüzden barolar, şimdi çoklu baroya karşı çıktılar, işte barolar savunmanın teminatı. Tamam, çoklu barolar kurulamadı. Bizim bu 48 tane avukat için baroları ayağa kaldırmamız 3 gün sürdü ya.
Pek de kalkmışa benzemiyor. Yani.
Ya hepsi şimdi, kalktı. Ya hepsi,
hepsi kalkmadı yani.
O bir ütopya. Öyle, evet. Öyle bir dünya yok. Yani, ne yapalım? Evet. Yani bağırmasak yine yakında seçimler olmasa ses çıkarmayacak mısınız? Çıkarmadılar. Hı-hı. Bakın açık söylüyorum. Malatya Barosu hala avukat Turan Canpolat'la ilgili bir şey yapmış değil. Bakın 15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınan baro başkanları oldu. Baro başkanları sorgularına girecek avukat bulamadı. Kendi yönetim kurulları dahil.
Evet.
Ya sen neden alındığına bakmayacaksın. Adil yargılanıyor mu yargılanmıyor mu ona bakacaksın. Bunu takip etmek senin görevin. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir kenara koyun. Bu ülkede bir avukat öldü ya. Ya daha artık ötesi var mı bunun? Beni adil yargılayın diyerek ölüm orucunda öldü. 30 kilo kalmıştı bedeni. Ne oldu? Öldüğü gün, iki gün. Şimdi kimse ağzını açıp bir şey söylüyor mu? Dünyanın bütün baroları Ebru için anma etkinlikleri düzenliyor. Dünyanın bütün avukat kuruluşları Ebru için hala basın açıklamaları yapıyorlar, etkinlikler düzenliyorlar. Ne oldu? Öldüğü gün Twitter'da şey oldu, tamam. İstanbul Barosu Ebru'nun anmasında oraya asılan posterin sahibi çıkamadı.
Evet. Bir sahiplenme yok avukatlar arasında.
Ebru'nun posterinin karşıtı bayrak mı ya? Böyle bir şey olabilir mi yani?
Evet.
Ha, buyur şimdi. Karar, Ebru'nun kararı, Ebru yaşıyor olsaydı onun kararı da bozulacaktı. Ebru adil yargılansa beraat edecek zaten. Ne oldu? Şimdi bunları teker teker, yani bu, şimdi bakın mesela şöyle haberler geliyor şu anda gözaltı ile ilgili. Covid-19 şüphesi olanlar var. Ateş çok yüksek olanlar, boğaz ağrıları olanlar var. Duş almaları, temizlik ihtiyaçları karşılanmayanlar var. Orada kötü muamele gördüklerine dair beyanlar var. Şimdi haklarını da teslim edeyim. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi duruma müdahil olmuş. Ama ben bir çağrı yaptım bütün baro başkanlarına. Defalarca yapmanız gereken şeyi şimdi yapın. Gidin o avukatların sorgularına siz girin diye. 30 tane baro başkanı kalkıp emniyete gidip biz geldik. Bunun, meslektaşlarımızın sorgusuna gideceğiz, gireceğiz desin bakalım ne oluyor.
Şimdi bunu ben diyemiyorlar ama.
Ay, diyemiyorlar yani işte sıkıntımız bu zaten. Ve bunu benim akıl etmem gerekmiyor.
Evet.
Çok net söylüyorum. 30 tane baro başkanı Ankara'ya gitsin. Bütün meslektaşları çeksin kenara desin ki ya biz gireceğiz sorgularına. Çok başka olur her şey. Bu zamanda yapılsaydı çok başka olurdu her şey. Selçukların duruşmasında 80 avukat sınırlaması yaptı mahkemenin başkanı. Biz buna itiraz edemedik. Niye biliyor musunuz? 80 avukatı bulamamıştık zaten gelen. Şimdi bütün bunların hepsi bir süreç. Ama biz bugün de susarsak bundan sonrası daha kötü olacak. Bugün de buna yeterince sahip çıkmazsak bundan sonrası daha kötü olacak. Bazı avukatlar hiç bizim başımıza gelmez zannediyorlar. Bu ülkede herkes bir sabah terörist olarak uyanabilir. Bugün avukatlık mesleğini bu hale getirmeye çalışanlara da söylüyorum. Bir gün avukata ihtiyacınız olur. Sizi savunacak avukat bulamazsınız. Bunlar çok klişe laflar ama gerçek bunlar. Yani bu konuda hakikaten sizinle hep böyle denk geliyor. Bana bir dokunuyorsunuz, bina işliyorsunuz ama.
Güzel güzel bence.
Bu konuda o kadar hani doluyuz ki artık. Ya bırakın biz işimizi yapalım. Biz gerçeklerin ortaya çıkması için, insanların adil yargılanması için işimizi yapalım. Gerçek vatanseverlik, bağırıyorlar ya vatanseverlik, yerli ve milli olmak falan filan diye. Gerçek vatanseverlik budur. Çünkü bu ülkede gerçek bir yargılama, gerçek bir yargı, adil yargılama hakkına saygı, işte savunma hakkına saygı olduğu kabul edildiğinde bu ülkenin ekonomisi de düzelecek, bu ülkede barış da olacak, refah da olacak, bu herkese yarayacak. Ve bunu sağlamak için uğraşmaktan daha vatansever bir eylem düşünebiliyor musunuz? Aklınıza geliyor mu?
Evet.
Ya, talep bu yani. İstediğiniz bu. Bırakın biz işimizi yapalım. Bu kadar.
Umarım yakın bir gelecekte temenniniz gerçekleşir ama şu an için sizin de öngördüğünüz üzere ya, biraz daha karanlık gözüküyor sanki tabloda.
Zor. Zor çünkü dediğim gibi yani sadece bu baskıları yapanlar değil. Bunun karşısında duranlar da henüz olayı çok idrak etmiş değil. Yani bu ülkenin ana muhalefet partisi Atatürk mü diyelim, Gazi Mustafa Kemal mi diyelim tartışıyor.
Hı hı.
Yani şaka gibi.
Evet maalesef.
İkisi aynı insan. Yani saçmalamayın demek istiyor insan. Şimdi ne bileyim demokrasi içselleştirilmiş bir demokrasi anlayışı yok ki memlekette. Bunların hepsi birbirine bağlı öyle. İçinden bir tanesini çekince olmuyor. Ve herkes için geçerli, herkes için gerekli, herkese lazım bir şey söylüyoruz aslında. Şimdi ne olacak? O 48 tane avukat aldım. Yani 180 bin avukat var. 140 bin mi? 180 bin. Ne sayısı sürekli değişiyor.
180 bin.
140 bin. 140 bin avukat var. 180 bin olur yakında. Bu kadar çok hukuk fakültesi açıyorlar ki her gün. 180 bine de varır. Sıkıntı değil. Şimdi kaç bin tanesini gözaltına alacaksın, tutuklayacaksın. Ne yapacaksın yani? Sonra sana avukat kalmayacak. Bak çok numara çok numara dediler. Onu bile kuramadılar. Çünkü avukat dediğin azıcık kafası çalışan insandır. Bu bir fişlemedir çünkü. Niye ayrı bir baro kursun? O da olmadı. Zaten gerek de yoktu böyle bir şeye. Ama böyle bir gündem yaratıldı falan. Ama asıl gündem bu değil. Asıl gündem savunma tehdit altında. Savunma tutsak. Savunma öldü. 30 kilo kaldı ve öldü. Hani bir acık aklımızı başımıza toplasak iyi olacak diye düşünüyorum. Yani hani ve bu 200'ü bıraksak iyi olacak. Her defasında aynı şeyi söylüyorum ama bizi vuran şey 200'lüktür. Senin mahallem, benim mahallem diye bir hak mücadelesi olmaz. Şimdi süreci takip ediyoruz. Mümkün olduğu bilgi almaya çalışıyoruz. Ve hani diliyorum bir an önce o meslektaşlarımız serbest bırakılsın ve biz bir araya gelip bir konuşalım. Yani avukatlık mesleği nedir? Avukatlık mesleğine nasıl sahip çıkacağız? Savunma nedir? Adil yargılama nedir? Bir toplanıp bir konuşalım istiyorum açıkçası. Bunu da baroların yakında yapılacak olan seçimli genel kurullarında yapmayı da çok mümkün görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Olmuyor çünkü.
Peki Çiğdem Hanım, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
Son bir şey söyleyeyim.
Tabii ki, buyurun.
Ebru Timtik, ister onun gibi düşünün, ister düşünmeyin, ideolojik olarak orada durun, burada durun. Bu anlamda hepimiz için bir ders, bir simge olmalı. Bakın işte bugün açıklanan karar. Ebru yaşayabilirdi. Bunu hiç unutmamamız lazım, hiç. Aklımızdan çıkarmamamız lazım. Gencecik bir avukatın beni adil yargılayın diye öldüğünü kimse unutmasın. Bu gerçekten çok önemli. Bunu unutmazsak belki işte bir adım atarız.
Peki, çok teşekkürler.
Durum böyle. Yani dediğim gibi gelişmeleri takip ediyoruz. Hani ekstra bir şey olursa da
tabii yine zaten tekrar yaparız.
Çalışıyoruz. Hep bilgilendirmeye çalışıyorum denizden geldiği kadar. Ben çok teşekkür ederim Ahval'e.
Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
Sorunları dile getirmenize sebep olduğu için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun. Selam.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.